Ayrım 8. Sayfa 99. Gece gündüz ölüm korkusu tüm hapishane yaygın. Nefes almak olanaksız. İki yeni sanık getirdiler. Bir üniversite öğrencisiyle bir öğretmen. Teknik üniversite öğrencileriyle birlikte yakalanmışlar gizlendikleri yerde. İnfaz mangası daha çok adam yer dedi kadın gardiyanlardan biri. Dilini ye uğursuz kadın dedi kasten içen yine. Üniversitenin adı Nikki'ydi. 20 yaşlarında uzun boylu esmer. Tatlı yüzü yaşına göre çok ciddiydi. Daha doğrusu ağırbaşlı. Hep düşünceliydi. Yanına yanaşmak çok zordu. Aramızda bir yabancı gibiydi. Dilini mi yutmuş yoksa kendini beğenmiş biri mi bu kız demeye başladı kadınlar. Mücadeleye yeni girmiş. Bu konudaki bilgileri sınırlıydı. Geleneklerine bağlı, kasaba burjuvası bir ailenin kızıymış. Yakalanıp da basın ondan söz edince doğru yola girmesi için terk etmişler onu. Nikki kendisi hiç düşünmezmiş. Saat nişanlısını düşünürmüş. Yakalanan 3 kişiden biriymiş. Onun hatırı için atılmışmış mücadeleye. Avukatlar iddianameyi okur okumaz durumun çok kötü olduğunu söylemişler. Salt erkekler için değil, kadınlar içindi. Nikki aldırış etmeden dinlemiş onları. Biz ailesine mektup yazarak içinde bulunduğu tehlikeyi anlatmasını söyledik. İkna etmeye çalıştık, başaramadık. Çeşitli bahaneler buluyor, mektup yazmaktan çekiniyordu. Evlatlıktan çıkarılmasından çok acı duymuştu. Dava başladı. Savcı tüm yakalananlar için ölüm cezası istemiş. Nikki için bu beklenmedik bir şeydi ama bir yandan da memnundu. Sevgilisiyle aynı cezayı alıyordu. Yine ailesine mektup yazması için ikna etmeye çalıştık ve yine kabul etmedi. Kolay kolay fikir değiştirmezdi. Dava sonuçlandı. Öğretmen 20 yıla, Nikki ölüme mahkum edildi. Çok sert bir çocuktu. Fazla bencildi. Duygularını hiç göstermezdi. Ailesi onu kurtarabilecek güçteymiş ama bunu istemedi. Son gece hücresine giden, geceyi onunla geçiren arkadaşına şunu söylemiş. İnfaz sırasında Andoni'nin elini tutacağım. Korkmayacağım. Almaya geldiklerine gardiyanlara gurur dolu bir göz attı. Sonra bize döndü. Sevgiyle baktı. Bu ilk ve son görüşmemizdi. Hepimize sarıldı, öptü. Mücadelemizi şimdi çok iyi anlıyorum dedi. Hoşça kalın. Nikki ile beraber bir de kadın işçi kurşuna dizilecekti. Çok korkuyordu. Ama Nikki'nin yürekliliği ona da güç verdi. Kadın orta yaşlıydı. Bakın çocuklar dedi. Halkımız bu mücadelemizden karnını doyuracaksa hayatım helal olsun. İnfaz Gudi'de yapılacaktı. Tüm hazırlıklar tamamlanmış. İnfaz mangası, papaz ve savcı yerlerini almışlar. Erkekleri getiren kapılı hapishane arabası infaz yerine biraz gecikmeyle gitmiş. Nikki'nin gözü arabanın kapısında. Hep bu anı beklemişti. Onunla infaz yerinde karşılaşmak. Bu anı hiçbir şeyle değiştiremezdi. Arabanın kapısı açılmış. Andoni'nin iki arkadaşından biri atlamış. Nikki'ye bakmış ve gülümsemiş. Acaba Andonis neden önden inmemişti? İkinci arkadaş da atlamış arabadan. Bir şeyler söylemek istemiş. Nikki diye başlamış ama devam edememiş. Kafasını indirmiş. Arabanın kapısı kapanmış, bir daha da açılmamış. Tanrım, Andonis nerede acaba? Mahkumlarla beraber gelen baş gardiyan savcıya yaklaşmış. Kulağına bir şeyler söylemiş, bir not vermiş. Durum az sonra anlaşılmış. Andoni pişmanlık dilekçesi vermiş. Ailesi çok güçlü bir aileymiş. Son anda infazın yapılmamasını sağlamış. Nikki infaz mangasının önünde dimdik, fotoğraf çektiriyormuş gibi durmuş. Bu doğal duruşu değildi. Gereğinden fazla gerilmiş. Ölümden korkan kadın işçi elinden tutmuş. Kendisinde hiçbir korku belirtisi yokmuş. Birkaç gün sonra annesiyle babası elbiselerini almak üzere hapishaneye geldiler. Umutsuzlukla ağladılar. Böyle bir şey beklemedik. Kızlar da kurşuna diziliyormuş. Ülkemizde böyle cinayetler işleniyor da bundan haberimiz yok. Şimdi ne yapabiliriz biz? Mezarına da gitmişler, çökmüşler. Kızlarından kendilerine bağışlaması için yalvarmışlar. Hayatımızın sonuna kadar acı çekeceğiz. Bu bizim cezamız olacak demişler. Hiç unutmam, akşam yemeğimizi yedik, yatmaya hazırlanıyorduk. Beklenmedik bir hareket oldu. Anahtarlar, asma kilitler. Koğuşumuzun sürgüsü çekildi, kapı açıldı. Bir kadın gardiyan içeriye iki kız itti. Yanlarına koştuk. Ekseriye bölgesinde 10 üniversite öğrencisiyle birlikte yakalanmışlar. Sahte kimlik düzenlemekle suçlanmışlar. Emniyette ağır işkenceden geçirilmişler. Davaları hemen başlayacakmış. Hapishaneye gelişlerinde ellerinde askeri mahkemenin davetiyesi vardı. Dediklerine göre bu acelecilik pek iyi işaret değilmiş. Böyle durumlarda kuşkularımız hiç boşa çıkmazdı. Yeni gelenlerin yıkanmalarını, rahat etmelerini sağladık. Yiyecek de verdik onlara. Yatak sıkıntısı çekiyorduk. Onlara kendi yataklarımızı verdik. Biz sandalyelerin üstünde uyuduk. Matina çok gençti. Kalbinden rahatsızdı. İlk akşam kriz geçirdi. İlk iki günü rahat geçirdiler. Üçüncü gün dava başlayacaktı. Dava bir hafta kadar sürer diye tahmin ettik ama akşama doğru döndüklerinde ölüme mahkum edildiklerini öğrendik. Bu, infaz kesin olarak yapılacak demekti. Angela için pek korkumuz yoktu, yabancı uyrukluydu ama Matina, yaşlı ve fakir bir ailenin çocuğuydu. Kendisini hiç düşünmedi. Desteksiz kalacak yaşlı ana ve babasını düşünüyordu. Babası da annesi de heyecanlarını saklayamadılar. İnfazdan bir gün önce vedalaşmak için geldiklerinde hüngür hüngür ağladılar. Pişmanlık dilekçesi imzalaması için kızlarına durmadan yalvardılar. Kız birbirinin ardından kalp krizleri geçiriyordu. Herkenle geldiğinde aynı heyecanla sahne tekrarlanıyordu. En sonunda dayanamadı, dilekçeyi imzaladı. İmzaladıktan sonra kalp krizleri daha da sıklaştı. Paçavraya dönmüştü. Yatağına sürünerek gitti. Bizim onu hor görmeye başlamamız acısını 10 katına çıkarıyordu. Tek başına kaldı. Ona artık hiç yardımcı olamıyorduk. Bu onun için de bizim için de korkunç bir şeydi. Matina'nın son gününde tek başına, palmiye ağacının altında bir koltukta oturduğunu anımsadıkça yüreğim sızlıyor. O gün koğuşlarda arama yapıldı. O yüzden hepimiz avluya çıkmıştık. Bu karşılaşma Matina'yı daha da ezdi. Önceki günler onunla yüz yüze gelmekten kaçınıyorduk. O da aynı şeyi yapıyordu. Acısını görüyor, onu aşağılamaktan çekiniyorduk. Arama biter bitmez öğleye doğru hemen koğuşlarımıza döndük. Ayakta duramayacak durumda olduğundan Matina'ya, Angela yardım ediyordu. İnfaz mangasının önüne çıkarılacağını hiç düşünemiyorduk. Ama akşam saat 6'ya doğru kara haber geldi. Hapishanede herkes allak bullak oldu. Bu infaz yapılmamalıydı. Avukatları haber salmak için elimizden geleni yaptık. Çabalarımız fayda etmedi. Dışarıdakilerden hiçbir yanıt alamadık. Annesi, babası hiçbir şey yapabilecek durumda değildiler. Fakirdiler. Salt panik yaratabilirlerdi. Matina soğukkanlıydı. Tek isteği onu götürürlerken kalp krizinin gelmemesiydi. Elbisesini giyindi, tarağında ayakta durmayı başarabildi. Ne iyi dedi bir ara, kalbim tutmadı. Sevgiyle hepimize selamladı, içinde bize karşı kötülük olmadığını göstermek istedi. Sert davranışının bizlerden değil, mücadeleden kaynaklandığını biliyordu. Hoşça kalın dedikten sonra infaz yeri olan Gudi yolunu tuttu. Onunla birlikte 18 ile 20 yaş arasında 6 genç oğlan da kurşuna dizildi. Öğrendiğimize göre Matina'nın kurşuna dizilmemesiyle ilgili tebligat aynı gün sabah saat 10'da gelmiş. Babasıyla anası kızların eski elbiselerini almaya geldiler. El ele tutuşarak yürüyorlardı. Onlar da ölüm yolcusuydular sanki. Acılı bir sesle tek bir tümce inliyorlardı hep. Temiz hayatını biz karaladık. Buna biz neden olduk. Matina hayatını karalamadı. Bunu kimse ileri süremezdi ama. Ama ne ki hapishane cephedeki ön saflar gibidir. Cephede hiçbir geri çekilme bağışlanmadığı gibi bizde de bağışlanamaz. Salı, perşembe, cumartesi ziyaret günleri. Bir nefes ve sonra büyük acı. Telçitlerden kızlarını görebilmek için itişen kederli insanlar. 5 dakikalık sürede kızlarının sesini duymak ve kendi yüreklerini aşmak için didinen bahtsızlar. Ziyaret günlerinde hapishanede bir bayram havası eser. Hiçbir ağır iş yapmamaya çalışırız. Aklımız hiçbir şeye takılmasını isteriz. Sabahları erkenden kalkar, yıkanır, iyi elbiselerimizi giyeriz. Yakınlarımızın bizleri bakımlı görmelerini isteriz. Acılarımızı koğuşlarımızda bırakır, kötülükleri gizleriz. Onlar da heyecanlarını, hastalıklarını ve hatta yakınlarımızın ölümünü açıklamazlar. Boş çantalarımızı hazırlar, üzerlerine istediklerimizi yazdığımız kağıtları iğneleriz. Tüm bunlar yakınlarımıza ulaşmadan kontrolden geçirilir. Hapishane kapısı açılır açılmaz görevli gardiyan isimleri okumaya başlar. Hepimiz heyecanla adlarımızın okunmasını bekleriz. O yarı karanlık yerde telçitlerin arkasında duran annesiyle babasıyla karşılaşınca bir tuhaf olur insan. Rüyadaymış gibi olur. Konuşmaları bir sözcük yığını gibidir. Kimi zaman gül yaprakları, kimi zaman tabanca kurşunu gibi çıkar ağzından. Bu arada saatin yelkovanı 5 dakikayı çabucak yutar ama yine de güneşi görür gibi olur insan. Karşısında sevdikleri var, onları güçlü görür, ellerinden her şey gelir sanır, sevinçten deliye döner. Onlara olan sevgisi sonsuzdur. Tüm haberleri, ciddi haberleri, önemsiz haberleri, ailesiyle, dostlarıyla ilgili haberleri, düğünleri, yeni doğan çocukları, skandalları, politikayı, ülkenin ekonomik durumunu bir anda öğrenmek ister. Kendi sorusuna, içini yakan sorununa hiç dokunmaz ya da en sona bırakır. Belki yüreklilikten, belki de korkudan. Zil ikinci kez çalar, eller uzanır, vedalaşma başlar. Korkunç bir an. Gözler donmuş, bakışlar hüzünlüdür. Getirdiğim yemeği ye eme, dikkatli ol. Doldurulan torbayı alırken duyulan heyecan da bir başka heyecandır. İçine doldurulan yemekler hiç ilgilendirmez insanı. Önemli olan içine konan kağıtta yazılanlardır. İçin titrer kaybolmasın diye torbanın içine konan not. Okursun. Bir kere, 2 kere, 10 kere. Önemsiz sözcüklerden gizli bir takım anlamlar çıkarmak istersin. Acaba bu ne demek? Hiçbir şey demek değildir. O kağıt parçası çok büyük değer taşır. Hiçbir zaman yırtıp atamazsın. Evden getirilen her şey önemlidir, değerlidir. Evlerimizden getirilen yemekler, tatlılar, meyveler yakınları gelmeyenlerle paylaşılır. Ama yakınlarımızı görmekten duyduğumuz sevinci paylaşmamız olanaksız. Bu konuda eşitlik söz konusu olamaz. Köylerden gelen kimi kadınların hiç ziyaretçileri olmaz. Ancak bayramlarda yakınları gelir. Bir iki laf etmek için onları büyük sabırsızlıkla beklerler. Olga teyze onu ziyarete gelen bir örgüt mensubuna şunları söylemişti. Bak oğlum, hapishane mezarlık değildir. Sadece mezarlığa Noel'de ve Paskalya günlerinde gidilir. Biz yaşayan insanlarız. Yeni gelecek tutukluları önceden haber alırız. Demir kapılar sürekli açılır, kapanır, üstleri aranır. Merak içinde kalırız. Kimlerdir acaba yeni tutuklular? Atinalı mı? Kasabadan mı getirildiler? Sanık mı? Yoksa mahkum mu gelenler? Nedir mahkumiyetleri? Tüm bunlar çok önemlidir bizler için. Son olarak kasabalardan bir grup getirildi. Hepsi de mahkum. Bu da önemli. Dava heyecanını yaşamayacaktık. Gardiyanlar getirilen kızlardan birini ölüm mahkumlarının koğuşuna götürdüler. Diğerlerini bizim koğuşlara bıraktılar. Demek o tatlı kız ölüme mahkum edilmiş. Tüm tutukluları bir hüzün tuttu. Ama kız hiç oralı değil. Avluya çıktı. Diğer tutuklularla konuşmaya başladı. Bazı yakınlarıyla karşılaştı. Birbirlerine sarıldılar. Öpüştüler. 50. Tatlı kız. Gerçekten de öyleydi. Çok tatlı bir kız. Kimsenin hatırını kırmazdı. Yabancı dil derslerine de başladı. Sanki daha uzun yıllar yaşayacakmış gibi. Öbür dünyada yararlı olabilir derdi. Her şeyle olgun yetkin bir kız. Bu bizi daha da hüzne boğmaya başladı. Çabuk alırlar aramızdan dedi kimi kadınlar. Böylelerini yaşatmazlar. Yandaki erkek hapishanesinin nişanlısı bulunuyordu. Onu yakından görmek, ona yardımcı olmak için çırpınıp duruyordu. Avukatlar gönderiyor, mektuplar gönderiyor, armağanlar gönderiyordu durmadan. O şu yanıtı verirdi. Meraklanma, soğukkanlıyım, güçlüyüm. 50 aramızda fazla kalmadı. Bir akşam her zamanki saatlerde hazırlıklar başladı. Birilerini götüreceklerdi. Kimlerdi acaba? Ölüm mahkumları yemeğe oturmuşlardı. Yemeğe başlamak üzereyken kapı açıldı. Gardiyanlar girdi içeriye. Tüm gözler üzerlerine dikildi. Sıra kimdeydi acaba? Korkunç bir bekleyiş. İsim okunana kadar. Bu kez 50 için gelmişlerdi. Biliyordum dedi ve üstünü değiştirmek için kalktı. Eline bir de ceket aldı. Ne yapacaktı ceketi? Koğuşların pencerelerine koşuyor, herkese ayrı ayrı vedalaşıyor, öpüşüyordu. Öyle neşeliydi ki, tatile gidiyormuş gibiydi. Durmadan o salladı. Hoşça kalın arkadaşlar, hoşça kalın. Anası tüm bunlardan habersiz mektup yazmıştı ona. Ağaçlar filizlendi kızım. Ama sen hapiste olduğun sürece gözlerim ilk yazı göremeyecek kuşum. İnsanlarımızı salt infaz mankası yemiyor. Hastalıklar da var. Verem, kalp hastalıkları, kanser, beyin kanamaları. Bizi içine kapattıkları hapishaneleri mezarlığa benzetirler. Oysa bizim savunma mevzilerimizdir hapishaneler. Stasa'yı birdenbire yitirdik. Ah bile diyemeden gitti. Yetimdi, anası yoktu. Ailesinin tek kızıydı. Babası sürgündeydi. Kendisi sapasağlamdı. Hapishanenin ambarında çalışırdı. İçi bakliyat dolu koca çuvalları, zeytinyağı dolu fıçıları kolaylıkla kaldırırdı. Sağlam vücut yapısı, yüzünün keskin hatları, örgülü parlak saçları 20 yaşın verdiği canlılığı gösteriyordu. Oysa bir kez içini çekti ve hemen son nefesini verdi. Hapishane yönetimi birimizin ağır hastalandığı anlar anlamaz hemen aramızdan alır uzaklaştırır. Gösteri yapmamızdan çekinir, önlemeye çalışır. Dimitra'nın hastalığını pek önemsememiş olacaklar ki dispanserden uzaklaştırmamışlardı. Kız Verem'di, bir akşam can verdi. Yanındaki hastalar bize haber vermek istememişler. Olay çıkarmamızı önlemeyi düşünmüşler. Tüm gerekenleri kendileri yapmışlar. Kızı kefenlemişler, süslemişler, kiliseye götürmüşler. Sabah saat 5'te avlunun kapısı temizlik için açıldığında acı haber hemen yayıldı. Sessizce, umutsuz bir korku ile arkadaşımızla vedalaşmaya gittik. Dimitra'nın 3 kardeşi varmış. 3'ü de savaşımız uğruna can vermişler. Cenazesiyle ilgilenecek kimsesi yoktu. Cenazesini dış kapıya kadar izledik. Bize hoşça kalın diyemedi. Biz vedalaştık. Kesik bir hıçkırık ve ardından dış kapının kapanışı. Gece sanki bitmeyecekmiş gibi. Ben de bir ara verem oldum. Aylarca 38 derece ateşte kıvrandım. Tedavi gördüm. Şimdi daha iyiyim. Hastalığı tamamen yenmek için savaşımı veriyorum. Son zamanlarda çok heyecanlı günler geçirdim. Askeri mahkemeden başlayayım. Benimle birlikte yargılanan 5 kişi pişmanlık dilekçelerini vermişler. Bir an evvel kurtulabilmek için davanın çabuk bitmesini istemişler. Bir takım girişimlerde bulunmuşlar. Davanın sonucunu tahmin etmiştim. Savcı benim için ölüm cezası istedi. Bunu bekliyordum, heyecanlanmadım. Askeri mahkeme ömür boyu hapis cezası verdi. Bu benim için beklenmedik bir sürprizdi. Kurtulduğum için, doğrusunu istersen utanç duydum. Yargılanan başka bir arkadaş, cesur bir sendikacı aynı cezayı aldı. Ömür boyu hapis cezası almamızın nedenini birbirimize sormaya başladık. Oysa ikimiz de dava süresince dimdik durduk. Hatta çoğu zaman yargıçları kışkırtmaktan bile kaçınmadık. Ömür boyu mahkumiyete tam alışmak üzereydim ki hapishane yetkililerinden biri geldi ve benim koğuş değiştirmem gerektiğini söyledi. Bu beklenmedik olay canımı sıktı. Böyle bir mecburiyet yoktu. Koğuş değiştirmek zorunlu değildi. Garip şey. Gururumun zedelenmesini istemedim, direnmedim. Ama bu dokundu bana. Ölüme mahkum edilmem tehlikesi bile bu denli etkilememişti beni. Yetim kaldığım yılları anımsadım. Dayılarımdan biri beni başka bir dayımın evine göndermişti. İstenmeyen kişiymişim gibi. Doğrusu yargılananların koğuşunda rahattım. Koğuştaki arkadaşlarımla tanışmıştım. Her birinin zayıf yanlarını iyi bellemiştim. Her şeyimizi aramızda paylaşırdık. Bu yeni koğuş ise yer altındaydı. Karanlıktı, elektriği yoktu. Helası yoktu. Bu koğuşta yaşlı kadınlar kalırdı. Beni çok iyi karşıladılar. Yargılandığım sıralarda serüvenimi öğrenmişler. O yüzden sempatiyle karşılamışlardı. Davalar tanınmamıza neden olurdu. Yoksa bu kadar kalabalığın içinde birbirimizi bilmemiz olanaksızdı. O bari yanık yaşlı kadınlara bakarken içim sızlıyordu. Çok dertliydiler. Hava iyice kararmadan yataklarına girerlerdi. O karanlık koğuşta başka ne yapabilirlerdi ki? Ne dikiş dikilebilirdi, ne örgü örülebilirdi. Birkaç gün içinde tüm o teyzelerin küçük isimlerini ve büyük dertlerini öğrendim. Neden bilemiyorum. İkinci geceden sonra onlara masal anlatmaya başladım. Bildiğim masallar bitince okuduklarımı söylerdim. Sofokles'in Antigone yapıtına varıncaya kadar. Saygıyla, ilgiyle dinliyor, sonra bana sarılıyorlardı. O günlerde hapishanede Van Gogh'un biyografisi moda olmuştu. Yaşlı kadınlardan biri bir ara şöyle dedi. Bize Vikendios'tan da söz edecek misin? Yaşlı kadınlara çok bağlanmaya başladım. Tersliklerini, durmadan sızlanmalarına karşın. Bunlardan biri bir akşam şöyle bir şey dedi. Çok sinsidir bu Atinalılar. Dereceyi koltuk altlarına koyar, parmaklarıyla ovalar, ateşli olduklarını kabul ettirirler. Tembeldirler, iş yapmaktan kaçınırlar. Bunun üzerine 38 derece ateşli ağır işler yapmaktan kaçınmak istemedim. Doktor ve beni yeni koğuşa getiren kadın gardiyan bu gidişle hastalığımın tehlikeli bir hal alacağını söylediler. Teyzeler de durumu öğrenince bağırıp çağırmaya başladılar. Bak kızım nedir bu naz? Ya yataktan kalkmazsın ya da seni bağlarız. Biz eski toprağız, sağlamız, dayanırız. Sizler daha kendinize gelemeden ölümü yüklendiniz sırtınıza. Kimi zaman yalvarırlar, kimi zaman tehdit ederlerdi. En sonunda yaptıkları öneriyi kabul ettim. İşleri biz yapacağız, sen bize okuma yazma öğreteceksin. Görevimi çok ciddiye aldım, okuma kitapları buldum. Onlar da işi çok ciddiye aldılar, dikkatle dinliyor, hevesle çalışıyorlardı. Öğrenme istekleri ve kavrama yeteneklerine hayran oldum. Kısa sürede heceleyerek gazete okumaya başladılar, gurur duydum. Sanki Yunanistan'ın okuma yazma sorununu çözmüş gibiydim. Bazıları ağızlarını açıp konuşmazlardı. Örneğin Vasil Onine'nin sesini hiç duyan olmamıştı. Bir şey ister misin ne diye sorulduğunda sadece kafasıyla evet ya da hayır yanıtını verirdi. Sesini hiçbir zaman duymadık. 76 yaşındaydı ve ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Sorgulaması sırasında da tek bir yanıt vermemiş. Savcı ölüm cezası istemiş. Acaba utançlarından mı ölüme mahkum etmediler? Kim bilir? Bir süre sonra bu Yasin Nine'yi tehlikeli aydınlar grubu ile Patros hapishanesine gönderdiler. Belki de nakil listesinin dışında kalmayı başarabilen birinin yerine yazıldı. Kim bilir. Söylendiğine göre ikinci bir liste hazırlanıyormuş. Bu listede benim de adım varmış. Suçum yaşlı kadınlara okuma yazma öğretmekmiş. Biraz da Burika Nine'den söz etmek istiyorum. Değer. Olağanüstü cesur, yiğit bir kadındı. Patra'dan getirdiler. Çocuklarını içeri tıktıktan sonra seni neden mahkum ettiler Nine diye sorduk. Şu karşılığı verdim. Lanet olsun. Gidin onlara sorun. Başım dik dururum o kadar. Yaşlı kocası ile de ilgilenmişler ama bir süre sonra bırakmışlar. Küçük oğlunu bıraktıkları gibi. Burika teyzenin büyük derdi oğlu Stavro idi. Kucağındayken öldürmüşler. Çok uğraşmış ölüsünü kurtarıp gömebilmek için. Ondan söz ederken gözyaşlarını hiç tutamazdı. Uyurken sık sık Stavro, Stavro diye sayıklardı. Bunu yaşlı kadınların çoğu yapardı. Teyzenin söğüt ağacı gibi bir duruşu vardı. Gözlerinin arkasından garip garip bakardı insana. Okumayı yazmayı öğrendiği zaman sevinçten deliriyordu. Sabahtan akşama kadar karanlık basıncaya kadar bir kağıdın üzerine eğilir, çocuklarına kocasına mektuplar yazardı. Bir ara şiir de yazmaya başladı. Böyle sıradan, hece vezniyle dizeler değil, dizelerin içeriği, sözcüklerin yanlışlığına karşın heyecan vericiydi. Kağıdın üzerine düşüncemi, acımı dökmemi öğrettin kızım. Sağ olasın. Nine zamanda yazı yazmasını öğrenebilseydi kim bilir ne büyük bir ozan olurdu. Çok yazık. Rahat yerde oturmayı sevmez, ranzayı da sevmez. Üçlü yatağın en üst katına çıkar, azıcık gökyüzünü göreyim derdi. Oradan bizi gözetler, yaptıklarımızı kontrol ederdi. Arkadaşlarımla bir araya geldik mi zaman zaman takılırdı bize. Konuşurken yabancı sözcük kullananlara mersi mersi derdi alaylı alaylı. Ne demek mersi? Sağ ol demek yok mu? Halk dilini sever, ağdalı konuşmalardan nefret ederdi. Ağdalı konuşmalar yapmacıktır, halka azap çektirir der, gizli olarak düzenlediğimiz tüm eğlencelere katılır, genç kız gibi şarkı söyler, dans eder, hazırlayacağımız skeçler için görüşlerini söylerdi. Neşe gülmek savaşımdır, bizi diri diri gömmelerine izin vermeyeceğiz. Hadi ileri, ileri, ileri, hapishane şarkı ister. Bir gün onu bürodan çağırmışlar, pişmanlık dilekçesi vermesini önermişler. Dilekçeyi imzalarsa serbest bırakacaklarını söylemişler. Basmış küfürü, koşarak bürodan dışarı çıkmış. Panik içindeydi, koğuşa geldi. Bir sandalyeye çöktü ve ağlamaya başladı. Allahsızlar, aşağıladılar beni, çok ağır aşağıladılar. Çocuğumun kanı üzerine basmamı istediler dedi. Nineler pişmanlık dilekçesi konusunda çok duyguluydular. Biz sadece Tanrı'nın önünde eğiliriz diyorlardı. Bir Karadenizli kadın var aramızda, Varvara teyze. Yanlışlıkla pişmanlık dilekçesi alırlar elinden diye ödü kopuyor. Böyle bir durumda mücadeleyi de çocuklarımı da utandırırım diye düşünüyor. Çocuklarını yaşıyor biliyor, oysa ikisi de ölmüşler. Bir gün çağırmışlar. Adına gelen şu para makbuzunu imzala demişler. Okumam yazmam yok demiş. Parmak basarsın demişler. Kabul etmemiş. Pişmanlık dilekçesi mi? Asla demiş. Nine bu bir para makbuzudur demişler. Avluya koşmuş, bir arkadaşını bulmuş, çekmiş müdürün odasına götürmüş ve makbuzu okumuş ona. Gerçekten para makbuzuymuş. Bunun üzerine parmağı basmış. Son günlerde bir saatte imza olayı oldu. Konu Fotile adında siyah elbiseli bir köylü kızı ile ilgiliydi. İki kardeşiyle gelinini vurmuşlar. Davada yiğitçe bir tavır almış ve mahkum olmuş. Pek aldırmamış. Onun içine kemiren asıl başka şeymiş. Saftı, namusluydu. Aldatılmış ve elinden pişmanlık dilekçesi alınmıştı. Bunu avukatından öğrenince ölmek istemiş. Ülkenin tüm hapishanelerinde her gün birilerinin kurşuna dizildiği bir dönemde. Fotile intikam almak istemiş. Hiç ses çıkarmadan, hiçbirimize bir şey demeden hapishane sekreterliğine girmiş. Kendi dosyalarını istemiş. İçinden pişmanlık dilekçesini almış ve üzerine mürekkep şişesini boşaltmış. Ben sizi kileteyim de bakın kiletmek nasıl olurmuş demiş. Kurşuna dizileceğine hiç kuşku yoktu. Ne ki Fotile rahat nefes almaya başladı. Sürekli güler yüzüydü ve korkusuzca ölümünü bekledi. Burika ninenin dediği gibi dünya üzerinden gururu silmekti amaçları.